Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı raydan çıktı. İzdivaç programına döndü.
Aşkım seni çok seviyorum.
Ben de seni çok seviyorum.
Bir olimpiyatları vardı. Küfür falan yoktu.
Delice bir şey. Delice bir şey yani. Herkesin söylediği şeyi.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar 16-18 saatleri arasında RSFM'de.
Escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a cool boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind. Doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Baby, just gotta get. Merhabalar gündem dışından herkese sevgiler. Bu puslu pazar gününden, bu güzel yaz gününden herkese sevgiler. Birkaç haftalık bir tatil sebebiyle siz gündem dışında tekrar programları dinlediniz. Yine konuklarla yapmış olduğumuz, son bir yıl içinde yapmış olduğumuz keyifli sohbetlerden seçtiğimiz tekrar programları sizlere dinletmiş olduk. Artık tekrar canlı yayına geçebiliriz ve canlı yayında sohbetlerimizi, hem monologlarımızı hem de stüdyo konuklarıyla yapacağımız sohbetleri sürdürebiliriz sevgili dinleyenler. Tabii biz programımızda size kültür sanat haberlerini de veriyoruz. Fakat gelin görün ki kültür sanat anlamında birçok yer artık tatile çıktı. Sinemalar, tiyatrolar bir sonraki sezona kadar perdelerini kapattılar. Fakat bu demek değildir ki biz geçtiğimiz sezondan 2016-2017 sezonundaki oyunlardan bahsetmeyeceğiz. Ya da sınırlı ölçekte de olsa vizyona giren filmlerden bahsetmeyeceğiz zannedilmesin. Her ne kadar bugün bağlantı kurmayacak olsak da önümüzdeki haftalarda Beyaz Perde'ye de bağlanacağız ve yazın gösterimde olan ve Eylül'e kadar gösterime girecek olan filmleri de yine konuşacağız ilgili muhataplarıyla. Bugün stüdyomda bir konuğum var. Engin Barış Kalkan benimle ilk kitabıyla ilgili sohbet edeceğiz onunla. Ben de Engin Barış Kalkan'ın İletişim Yayınları'ndan çıkan Mavera Ünnehir Nereye Dökülür adlı kitabını, öykü kitabını büyük bir keyifle okudum. Ve hemen konuğuma dönüp hoş geldiniz stüdyoma demek istiyorum.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Edebiyat dünyasına da hoş geldiniz demeyeceğim çünkü zaten içindeydiniz. Ama kitabınız yayınlandı. Yani dergilerle de siz edebi dünyanın içindeydiniz şüphesiz. O yüzden bu yeni bir adım değil esasında ama farklı bir adım diyebileceğiz belki.
Yani tabii dergiler her zaman küçük küçük kendimizi göstermemiz için bir fırsat koydu önümüze. Zaman zaman biz de yer aldık bazı dergilerde. Hı hı. Edebiyat dünyasında yer almak olarak değerlendirilebilirse evet, evet vardık bir süredir.
1980 yılında İstanbul'da doğduğunuzu görüyoruz. Kitabın hemen başındaki sizin kısa özgeçmişinizden. Ümraniye Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü bitirdiniz. Evet. Bir kimyager için edebiyat nasıl? Genelde çünkü sayısalcılar daha uzak dururlar edebiyattan, pek işin içinde olmak istemezler. Tıpkı sözelcilerin de sayısal ya da fen bilimleriyle ilgili alanlardan kaçtığı gibi. Fakat siz belki zor olanı tercih ettiniz. Kimya dışında başka bir şeyle ve edebiyatla ilgilendiniz. Ne zaman başladı? Nasıl başladı bu merak?
Edebiyata merak çok yoğun olmasa da kitaplar hep vardı hayatımızda. Okumaktan, kitaplardan hoşlanan bir aileden, anne babadan gelince evde ister istemez muhatap oluyorsunuz zaten. İşte çocuk klasikleriyle, dünya klasikleriyle okuyorsunuz, seviyorsunuz, üzerine düşler kuruyorsunuz. Bunlar hep vardı ama bu bir oturayım ben de bir şeyler yazayım, karalayayım boyutuna gelmemişti hiçbir zaman. Hı hı. Bu ben bir şeyler anlatma isteği duyduğumda oluştu. Yani okumaya başladım.
Ne zaman oluştu?
Aslında şöyle söyleyebilirim onu. Okumaya başladığımda roman, öykü gibi edebi eserleri tercih ettiğim nadirdi. Daha çok inceleme okuyordum, araştırma okuyordum. Popüler bilim okumayı severim, onları okuyordum. Dergilerden veya bu tip eserleri basan yayınlardan. Edebiyat okumaya biraz daha geç başladığımı söyleyebilirim. Üniversite çağlarında daha çok okumalarım edebi eserlere kaydı. Öykü daha da sonra girdi hayatıma. Öykü okumaya başladım. Onları sevmeye başladım. Sonra kendi hikayelerimi o öykülerin yerine koymaya başladım. Hani bu bir hikaye, birisi bunu anlatmaya değer bulmuş, yazmış, kitap çıkmış ve ben de değerli bulduğum için okuyorum. Benim de böyle bir şey yapma imkanım olabilir mi? Bende böyle bir şey var mı diye. Çünkü içime dönüp baktığımda da hikayeler olduğunu gördüm. Sonra onların yaptığı gibi ben de anlatayım dedim. Çok okudum. o dönem. Sevdim öykü okumayı.
Bu dönem dediğiniz tam olarak hangi yaş dönemine giriyor? Üniversiteyi bitirdikten sonra?
Üniversiteyi bitirdikten sonra öyküye ilgi duymaya başladım.
2002'den itibaren o halde.
2004'te
belki.
Bitirdim üniversiteyi. 2005-2006 gibi aslında askerlik döneminde, askerlik yaparken daha çok öykü okumaya yöneldim. Çünkü daha öncesinde edebi bir şey okuyacağım zaman roman okuyordum. Fakat hani o dönemi bilirsiniz. Yani oturup 300-400 sayfalık bir eser için ciddi bir yoğunlaşma, odaklanma ihtiyacı duyarsınız. O dönemde size böyle bir olanak sunmaz. Yani askerlik yapan biri hangi görevle yapıyor olursa olsun bir kitabı açıp da 2 saat okuyamaz. Yani bunun için bu kadar zamanı bulamazsınız orada. Öykü aslında Hızır gibi yetişti o dönem. Yani geldi bana dedi ki ben dedi işte daha kısa metinlerden oluşuyorum. Böyle bir yarım saat, bir saat bir fırsat bulduğunda benden birkaç tane okuyabilirsin. Ben de öyle yaptım.
Okumak daha zor değil midir? Çünkü romanı başta girene kadar zordur ama ondan sonra roman bir şekilde akar gider. Ama öykü de her seferinde siz bütün dikkatinizi verip yeni bir inşa, hem yazarken yeni bir şey inşa edeceksiniz. Okurken de inşa edilmiş o dünyanın içine girmeye çalışacaksınız. Karakterleri tanıyacaksınız ve bunu da her öyküye başladığınızda yapacaksınız. O yüzden bana öykü okumak daha zor bir şeymiş gibi geliyor. Ama siz bunu tam tersini söylüyorsunuz.
Aslında tam tersini söylemiyorum. Ben daha çok bu işin maddi yönüyle, zaman yönüyle ele aldım. Söylemek istediğim şey şu. Hani yarım saatte bir öyküyü alıp başından sonuna getirebilirsiniz. O öyküyü okumanız bitti anlamına gelmez tabii. Ama hani bir değerlendirme daha yapmak için, bir okuma daha yapmak için ya da daha sonra üzerinde durmak için altını çizdiğiniz yerler varsa üzerinde durmak için bir sonraki yarım saati bekleyebilirsiniz. Yani orada yine bütünlüklü bir değerlendirme yapa yapa, bütünlüklü bir okuma yapa yapa ilerleyebilirsiniz. Ama romanda öyle olmuyor. Yani baştan sona okuyayım da sonra tekrar üzerinde durayım. O işte çok başka bir durum. Daha çok zaman isteyen bir şey. Aslında söz ettiğim fark bu.
Peki okumak için öyküyü tercih ediyorsunuz. Yazmak için de öyküyü tercih etmişsiniz ama bu tercih kitap yayınlandıktan sonraki süreçte devam edecek mi? Sonda soracağım şeyi başta sorayım. Roman yazma gibi ileride bir düşünceniz var mı? Yoksa mevcut öykülere yenilerini ekleyerek bundan sonraki çalışmalarınızda yeni öykü kitapları mı bekleyeceğiz sizden?
Önce şunu söyleyeyim. Okumaya sadece öykü okuyarak devam etmiyorum. Yine hala inceleme okuyorum. Yine hala bilimsel kitapları okuyorum. Roman da okuyorum. Öykü de okuyorum.
Evet.
Yani zaten hayatımızı bu işten kazanan insanlar değiliz. Sabahtan akşama kadar başka bir işle uğraşıyoruz. O kalan vakitte okumanın payına ne kadar düşüyorsa o kadarıyla ilgilenebiliyoruz.
Evet, onu da söyleyelim o halde. Tam dedik kimya bölümü mezunudur dedik. Sonra yazarlığa geçtik sohbetimizde. Şu an Engin Barış Kalkan kimyager olarak çalışıyor.
Evet.
Değil mi? Hayatını kazandığı meslek bitirdiği kimya bölümüyle ilgili kimyagerlik ve kamuda çalışıyorsunuz.
Evet.
Nasıl bir taraftan yazarken kamuda bir taraftan çok farklı bir iş yapıyor olmak?
Bence gayet güzel.
Gayet güzel. Size belki yeni gözlemleyebileceğiniz yeni insanlar, yeni öyküler kazandırıyordur belki bu edebiyatla belki çok iç içe olmayan bu iş.
Tabii zaten bu iki iş arasında böyle ciddi bir fark olmasaydı tadım kaçardı diye düşünüyorum. Yani bir yandan öykü yazarken, edebiyatla ilgilenirken, bununla ilgili eserler verirken bir yandan da yine edebiyatla uğraşarak hayatımı kazanmak biraz boğabilirdi beni. Şimdi mesela akşam olduğunda bütün işlerimi bitirip de bir kitabın başına oturduğumda ya da yazmakta olduğum bir metnin başına oturduğumda daha bir istekli oturuyorum. Çünkü tüm gün buna dair hiçbir şey yapmıyorum.
Evet.
Ve özlüyorum cümle kurmayı ve cümle okumayı özlüyorum. Bunun da bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Belki hayatını da bununla kazanan insanlar var mı yok mu bilmiyorum ama onlar biraz daha farklı bir durumdalar herhalde. Çünkü sadece bir tahmin tabii ama bizim kadar hani benim gibi yaşayan insanlar kadar özlemiş oturmuyorlardır masanın başına diye düşünüyorum. Bu bir tahmin tabii. Hani böyle biriyle konuşup görüş almış değilim.
Siz daha avantajlı onlara göre olduğunuzu düşünüyorsunuz belki. Ya iki farklı şeyi eş zamanlı olarak sürdüreceğim, değil mi? Doğru anladım.
Tabii, yani belki daha az eser veririz. Çünkü bütün günümüz başka bir şeylerle uğraşmakla geçiyor. Ama yaptığımız şeyden duyduğumuz mutluluk biraz daha büyük olabilir. Yani daha az zaman ayırabiliyoruz ve o zamanın bize yaşattığı duygu sanki biraz daha yoğun gibi geliyor bana.
Tabii sevdiğiniz yazarları konuşacağız ama mesela sizin bu yaptığınız çıkarımdan hemen aklıma Orhan Pamuk geldi. Sizin de sevdiğiniz bir yazarmış. Röportajlarınızı okumuştum. Şimdi düşünüyorum, mesela Orhan Pamuk başka bir işle de uğraşırken bu kitapları yazsa Orhan Pamuk olabilir miydi? Muhtemelen buna evet cevap veremeyeceğim ama bir taraftan da Türkiye'de şartlar da buna zorluyor sanıyorum, değil mi, yazarları? Yani mecbur da bırakıyor anladığım kadarıyla yazmak dışında başka işlerde yapma noktasında.
Elbette, yani yazarak yaşamını sürdürme fırsatına çok az yazar sahip. Bununla masraflarını karşılamak olacak iş değil. En azından bizim yaptığımız kısmıyla. Ama bunu elde edebilmiş yazarlar da var. Tabii, evet. Olsun inşallah, daha da çok olsun.
Evet.
İleride bugün olandan çok daha fazla yazar sadece yazarak hayatını sürdürsün. Buraya odaklansın. Edebiyatı yükseltmek için, Türk edebiyatını yükseltmek, daha iyi eserler verebilmek için bunun çok önemi var.
Peki. Dergiler dedik. Hangi dergilerde siz yazılarınızı gönderdiniz ya da birlikte ilerlediniz, yol aldınız? Çünkü illa yazı göndermeye gerek yok bir edebiyat dergisine katkıda bulunabilmek için.
Notos dergide yayınlandı daha önce öykülerim. Varlık dergisinde yayınlandı. Sarnıç'ta yayınlandı. Oralarda da aslında çok yoğun biçimde bulunmadım işin özü.
Neydi yayın periyodu, değil mi? Yayın periyodundan bahsediyorsunuz yoğun biçimde bulunmadım derken, her ay göndermedim derken.
Göndermedim yani, nasıl yaptım, hani senede bir kere filan bir dergide adım geçmiştir bir öykümle ama yoğun bir şekilde pek çok dergiye pek çok eser göndermiş, yayınlatmış değilim. Kitabın yayınlanmasına...
Sebebi ne? Yani daha az, daha doğrusu daha mesleğin başındaydım ve yeni yeni yazmaya başlamıştım zaten mi? Yoksa mevcut iş zaten benim bütün birçok enerjimi alıyor, vaktimi alıyor. O yüzden de ancak bu kadar vakit bulabiliyorum mu?
İkisi de olabilir, ikisi de olmayabilir. Hiç düşünmedim bunu, sebebi neydi diye. Sadece göndermedim. Başta
ama vardı, yazıyordunuz, vardı.
Evet. Başta sebepsizdi, yani göndermek istediğimde gönderiyordum, istemediğimde de göndermiyordum ama ya aklıma gelmiyordu göndermek. Şunu bir dergiye göndereyim de yayınlatayım, yani yazıp bitirdiğim her öyküden sonra böyle bir şey gelmiyordu aklıma. Evet.
Bir taraftan da lafınızı kesmiş gibi olacağım. Şu da bir gerçek. Lafı oraya getirmeye çalıştım ama yapamadım. Benim hatam belki. Yine bir röportajınızda duyduğunuz gibi çok hazırlıklı bir programcıyım. Röportajlarınızı okuyorum konukların. Diyorsunuz ki dergilerde hep belli isimler yazıyorlar. Belli isimler geçiyor. O yüzden de yeni yazarların da işi çok da kolay değil aslına bakarsanız. Bu engellemiş miydi sizi? Çünkü hep bu var. Yani belli isimlerin dönüp dolaşıp yazmaları. Mesela ben seyahat yazarlarını takip ediyorum. Aynı yazar, aynı grubun hem gazetesinde hem bütün dergilerinde hem orada hem burada yazıyor ve yeni yazarlar anlamında da bir tek o gezmiyor sonuç olarak. Başka insanlar da var. Fakat edebiyat dünyasında da aynı siz sıkıntıyı dile getirmişsiniz. Nasıl yer bulabilmek yeni yazarlar açısından?
Gün geçtikçe zorlaşıyor gibi geliyor bana. Hani yayın evi sayısı artıyor, dergi sayısı artıyor. İnternet çok ciddi bir kaynak. Orada da insanlar yazdıklarını başkalarıyla paylaşabiliyorlar. Evet. Buna rağmen zorlaşıyor sanki.
Nedir zorlaşan şey? Sayılar artıyor dediniz, yayın evi sayısı vesaire.
Mecra sayısı artıyor ama yine de şöyle bir etrafı kolaşan ettiğimde özellikle dergilerde, lafı hep dergilere getiriyorum çünkü onlar çok önemli.
Gelsin, önemli, evet.
bakıyorum ve genellikle aynı isimlerle karşılaşıyorum. Bu insanlar...
Aynı isim dediğiniz mesela kitabı bu 100 bin satan filan yazarlardan
yok,
mı bahsediyorsunuz?
Bunlardan söz etmiyorum. Sıklıkla dergilerde öyküleri yayınlanan insanlar. Bir ay bakıyorsunuz bir dergide, öbür ay başka bir dergide, hatta birden fazla dergide öyküsü yayınlanıyor.
Ne bunun sebebi? Çok mu müteşebbis? Çok mu üretken? Çok mu halk istiyor? Nedir? Bağlantıları mı var?
Hiç bilmiyorum. Yalnızca bu durumun yazdıklarını yayınlatmakta zorluk çeken insanların işini daha da zorlaştırdığını düşünüyorum. Ben bu bilinçlemi kestim. Yani az gönderdim dergilere. Hayır, bunu düşünmeden yaptım. Ama
acaba siz az gönderdiğiniz için az çıkmış olabilir mi?
Olabilir. Ben o tarafta bir şikayette bulunmuyorum. Yani kendi adıma bir şikayette bulunmuyorum. Ama böyle de bir gerçek var.
Gerçek var.
Yani şöyle bir şey yapılabilir mesela. Bir ayın bir ay çıkan bütün dergileri alalım alt alta. Kimler bu? Sadece öyküden de söz etmiyorum bu arada. Alt alta kimlerin metinleri herhangi bir konu üzerine hangi konu üzerine olursa olsun yayınlanmış. Alt alta dizelim, bir sonraki ay aynı dergileri toplayıp yine aynı şeyi yapalım. Böyle çapraz transferlerle bu isimlerin büyük çoğunun korunduğunu görürüz. Araya bir iki tane farklı işte şanslı yazdığını yayınlatmaya çalışan şanslı birkaç kişi görürsek çok iyi.
Kaç tane bu şekilde dergi var?
Bilmiyorum.
Ya mesela 10 tane var mıdır?
Var mıdır? Vardır.
Edebiyat dergisi. Hemen hemen o herhalde artı eksi 10 civarı diye. Yani 20 tane yoktur anladığım kadarıyla.
Yoktur.
Yoktur.
Oturup hiç saymadım kaç tane dergi var. Kim neleri yayınlıyor falan ama. Aslında dergi sayısı eskiye nazaran fazla olmakla beraber hala yetersiz.
Acaba ulaşmada mı bir problem var? Çünkü mesela alışveriş merkezlerindeki büyük kitapçılarda çok da edebiyat dergileri belki öyle göze batmıyor. Nasıl insanlar ulaşıyorlar edebiyat dergilerine internet dışında?
Yani dergicilik yapabilecek, edebiyatla ilgili dergicilik yapabilecek çok nitelikli kadrolar bir araya gelebilir. Geliyor, yapıyorlar. Yani...
Hayır, hali hazırda gelen dergilere nasıl ulaşabiliyor insanlar? Mesela sizin saydığınız dergilere insanlar mesela büyük kitapçılardan gidip alabiliyorlar mı? Çünkü çok göze batmıyor gibi düşünüyorum. Şöyle bir gözümün önünden geçiriyorum dergileri. Kadın dergileri, işte erkek dergileri filan.
İşte biraz böyle eğilip dergileri. Biraz arka taraf tarafından arka bakınca taraftan. Görmek bazıları için mümkün. Ama onun dışında zor tabii. Hani daha çok bu tip eserlere daha çok yer veren, raf veren kitapçılar filan var. Az sayıda. Oralardan temin edilebilir. Evet.
Peki siz dergi serüveninize belki bir virgül koydunuz, nokta koymasanız bile. Sonra Mavera Ünnehir Nereye Dökülür adlı kitabı yayınlamaya karar verdiniz. Belki içindeki öykülerden biri bu ismi taşıdığı için önce bunu yazmıştınız. Sonra isim olarak da bunu vereyim dediniz. Bilmiyorum bunun sıralamasını ama sonuç olarak elinizde bir öyküler varken bir de bunu basayım mı dediniz. Nasıl oluştu o karar aşaması öyküleri hazırladıktan sonra?
Ya yayınlatmak hani ben artık kitap yayınlatmak istiyorum kararı vermek kadar kolay olsaydı çok güzel olurdu her şey pek çok insan için ama maalesef öyle değil. Yani bir araya getirdiğiniz eserin sizin dışınızda da olumlanması gerek. İşte yayın evleri tarafından başka insanların da onun yayınlanabilir olduğuna karar vermesi gereken. Yani ben yayınlanacağını düşünüyorum artık. Al sen şunu yayınla diye bir şey yapamıyorsunuz.
Hayır, sizin fikir aşamanızı soruyorum.
Ben tabii hep vardı kafamda. Çok istiyordum bir kitabımın yayınlanmasını. Artık olgunluk çağına gelince oturup elimde birikmiş yazılardan bir derleme oluşturmaya karar verdim. Yani içlerinden en çok güvendiklerimle.
Evet.
Sonra tekrar üzerlerine çalıştım dosyayı oluşturmadan önce. Dosyanın yayın eviyle beraber hazırlanması aşamasında da tekrar bakılıyor. Bir editörlük çalışmasından geçiyor. Sonra bu hale geldi.
Levent Cantek'ti editör.
Evet.
Onunla birlikte çalıştınız.
Evet,
ona geçeceğim biraz sonra. Tabii güçlü bir yayın evinden çıkmış. Yani iyi kitaplar basan güçlü bir yayın evi basmış kitabınızı. Bu anlamda ilk kitabınız olduğu göz önüne alınırsa bu anlamda önemli de bir testten geçmiş aslında sizin bu anlamdaki öyküleriniz diye tahmin ediyorum. Çünkü yayın evi etiketi önemli yazar için. Ve bu anlamda iletişim yayın eviyle çalışmak nasıldı sizin için? Yani kurumsal bir yayın evi de Türkiye'de çok yayın evi var belki ama marketingi de güçlü olan, kadrosunda da güçlü yazarlar olan yayın evi iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıdadır belki de.
Tabii yani benim yayın evimle olan kendi deneyimim beni hep mutlu etti, memnun etti. Yani özellikle kitabın yayına hazırlanması süreci ve sonrası hep profesyonel yaklaşımlarla
karşılaştık. Ne kadar sürdü? Siz gönderdikten sonra iletişime ne kadar sürede bu kitap bu hale aldı? Kapak tasarımıyla falan böyle basılmasıyla.
Yani dosyayı postaladıktan sonra uzun bir zaman sürdü. Hmm. Çünkü önce dosyanın ilk ellerden geçmesi, sonra işte Levent Cantek'in önüne gitmesi, sonra Levent Cantek'le çalışma falan. Bir kere zaten ilk okunup onaylanması ciddi bir zaman alıyor. Bu sadece iletişim yayınları için değil, bütün yayın evleri ciddi sayıda dosyayla muhataplar ve geri dönmeleri biraz zaman alıyor. Evet.
Bu arada iletişim yayınlarının da şimdi sosyal medya hesaplarına girdiğimde yarım saat önce tekrar duyurmuş sizin programımıza katılacağını. Hani bu kurumsallık gerektiren ve esası da önemli bir durum. Pazar günü bile hani ajandalarına bunu not edip hani bunu şey yapabiliyorlar, duyurabiliyorlar. Bu anlamda biz de teşekkür ediyoruz. Pekala. Şimdi biraz sonra kitaplarınıza, daha doğrusu kitabınızdaki öykülere biz bakacağız tek tek. Belki bazı öykülerin içerisine girebiliriz. Çok hoşuma giden birkaç paragraf seçtim. İzninizle o paragrafları yayında hem sizin üslubunuz anlamında bir fikir vermesi için dinleyiciye burada okumak istiyorum. Tabii. Ve öykülerinizi de nasıl bir ruh hale yaptığınızı ve kahramanlarla ilgili neler belki düşüneceğimizi de yayında ilerleyen dakikalarda konuşmak istiyorum. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Lonely
destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from
elimiz, avuçlarımız gökyüzüne bakacak şekilde açık, gözlerimiz kapalı. Son olarak dikkatini ellerine vermeni istiyorum. Dikkatimiz ellerinizde. Hangi elin diğerine göre daha ağır ya da daha yoğun hissediyorsunuz? Söyleyebilirsiniz Serhat Bey. Sağ elinizi yoğun hissediyorsunuz. Güzel. Sağ elimizi dinleyicilerimizde sıcak hissettikleri ya da ağır ve yoğun hissettikleri ellerini başın üzerine doğru kaldırıyor. Elinizi başınıza koymuyorsunuz. 5-10 santim yukarıya doğru. Dikkatimiz yukarıda. Sıcak ya da soğuk nasıl yukarısı? Eğer sıcaklık varsa ya da herhangi bir şey hissetmiyorsan zihninde düşünceler var demektir. Ben affediyorum diyor. Affediyorum. Bütün seslerin içinde yankılandı o sessizliği dinlemeye çalışalım bir süre. Çıkmıyorsa bile bir anlamı var, onu konuşacağız çünkü şimdi.
Kötü bir şey konuşacağız, anladım, çıkmıyorsa ne? Bir eksiklik var ama.
Yok, evet. Hazır olduğumuzda gözlerimizi açabiliriz.
Bir rahatlama var.
Rahatlama hissediyorsunuz.
Evet, bir rahatlama var.
Şu an zihnimizde bir düşünce var mı? Şu an.
Şu an bir şey yok.
Yok. Az önceki kadar...
Zihnimi boşalttınız.
Siz gerçekten o dinginliği hissediyor musunuz?
Hissediyorum şu an.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar 16-18 saatleri arasında RSFM'de.
Barış Kalkan'la birlikteyiz. Mavera Ünnehir nereye dökülür sorusunu sormuş kitapta. Bu soruya bir cevap bulacağınızı zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Onu bir kere söyleyeyim. Ama zaten böyle bir amacımız da yok bizim, nereye döküldüğünün cevabını bulmak gibi. Bir coğrafya kitabı değil yani sonuç olarak.
Bilseydim söylerdim.
Evet. Şimdi bu kitabın başına baktığımız zaman Raymond Carver'dan konuş su sızdıran eski bir musluk gibi alıntısıyla bir açılış yaptığınızı görüyoruz. Buradan sizin öykülerinize nasıl bir şey yapacağız, ulaşacağız? Yani hani o damlalardan ya da ne, ya da buyurun sizi dinleyelim. Özel bir sebebi var mıydı bu alıntının?
Özel bir sebebi var, evet. Çok seviyorum. Bu Carver bir öykücü ama bu cümle öykülerinden birinden değil. Şiirinden. Hoşuma giden bir cümle. Çevremizdeki bizi saran pek çok unsurun farkında olmadığımızı hatırlattı bana. Herkese başka bir şey düşündürebilir. O yüzden burada alıntılamak istedim. Çünkü ben odaklanılanın çevresindekini de görmeye uğraşan biriyim yazı yazarken. Yani akan hikayenin civarını da, çevresini de, ona temas eden dünyayı da görmeye çalışan biri olduğum için bana bunu çağrıştırdığından uygun gördüm dosyanın başında bu cümlenin, bu dizenin artık nasıl tarif edilebilirse bulunmasını. O yüzden alıntıladım. Çok sevdiğim bir cümle.
Peki. Bu alıntıdan sonra kitap içindekilerin olduğu, öykülerin başlıklarının olduğu içindekiler kısmıyla devam ediyor. 9 öykünün olduğunu görüyoruz. Serpme kahvaltıyla başlıyor bu öyküler ve kitaba da ismini veren Mavera Ünnehir Nereye Dökülür adlı öyküyle son buluyor. Mavera Ünnehir Nereye Dökülür öyküsü ilginç bir öykü. Yani tabii şimdi burada yayında sürprizini kaçırmayayım ama çok da güzel bir de final olmuş. Yani bütün öyküler çok esasında insana dokunan öyküler. Ama Mavera Ünnehir Nereye Dökülür'ü bir başka sevdim. Farklı buldum ya da sizinle ilgili şüpheye kapıldım. Acaba dedim.
Evet.
Şimdi Serpme Kahvaltı ilk öykü. Burada yasak aşk temasının olduğunu görüyoruz. Yasak aşk ve yalnızlık değil mi buradaki temamız?
Evet, öyle denebilir.
Niye böyle bir başlangıç yaptınız?
Ya ben
yani, niye derken sorgulamıyoruz da yani öğrenmek istiyoruz sebebini sadece.
Dediğiniz temaları içeriyor bu öykü ama ben bu temaları içeren bir öykü yazmak için oturmuyorum klavyenin başına.
Nasıl çıkıyor yani, peki? Bir gözlem mi?
Bir hikayem oluyor. Oturup onu yazmaya çalışıyorum. Onu yazarken hiçbir şeyi gözden kaçırmamaya çalışıyorum. Bitirdiğimde de içinden işte az önce sizin söylediğiniz gibi bazı temalar çıkıyor. Ama baştan bu temaları da barındıran bir öykü yazmak istiyorum diye başlamıyorum işe. Ama bittiğinde en azından Serpme Kahvaltı'da evet bir yasak aşk vardı ve evet yalnızlık vardı ama en başta ben böyle olsun, dur şöyle bir öykü yazayım diye başlamamıştım.
Evet. Tabii ben birazcık da tabii bu bir röportaj programı olmadığı için yazılan karakterler üstünden de konuşmayı seviyorum. O karakterlerin içine girmeyi kendimi çok şanslı addediyorum. Çünkü o karakterleri yaratan kişi karşımda oturuyor ve o karakterin duygularını, düşüncelerini sorgulama haddine sahip olduğumu düşünüyorum. O yüzden de yine bu Serpme Kahvaltı'yla ilgili yazarın hazır yanımda olduğundan, böyle bir şansa sahip olduğundan birkaç şey söylemek istiyorum. Yani sormak istiyorum size de. Tabii şüphesiz bunun mutlak bir doğrusu yok ve şüphesiz herkes kendisine göre yorumlayabilir ama özellikle bu karakteri yaratan kişiye bunu sorarsam daha mutlu olacağım. Öyküde bir otelde, sevgili dinleyenler, kaçamak yapan bir akademisyen var. Ve bu akademisyen hasta da aynı zamanda, rahatsız. Ve bunun gözünden yasak aşk anlatılıyor ama tabii konunun bu şekilde ifade edilmesi çok eksik kalır. Çünkü sayfalar dolusu o kişinin iç hesaplaşması o kadar insana dokunur bir biçimde verilmiş ki siz konunun dışından çıkıp bu kahramanın içine giriyorsunuz öykü boyunca. Serpme Kahvaltı ismi verilmesinin sebebi, serpme kahvaltı servisi yapan bir garson var ve bu garsonun alaycı bakışlarına maruz kaldığını düşünüyor. Aslında garson alaycı bakışlarına falan maruz kaldığını ben zannetmiyorum. Yani böyle bir şey olmadı muhtemelen. Fakat kahramanımız yani hiç daha önce bu kadar belki baskı altında kalmamıştı. Ama öyle bir baskı altında kalıyor ki bu ilişki çok rahat yaşadığı bir şey değil. İnsanların kendisine baktığını ya da alaycı bakışlara maruz kaldığını düşünüyor. Halbuki garsonun birçok müşterisi var. Belki sürekli otel o amaçla da kullanılıyor olabilir. Yani niye alaycı bakışlara girmiş olsun? Burada aslında yazarın vermek istediği şey kahramanın o baskısını hissettirmek. Yani o paranoyakça baskıyı okuyucuya hissettirmek olduğunu ben düşündüm bu hikayeyi okurken. Yani yazar özellikle hedeflemiş gibi geldi bana. Böyle bir bakış yok. Fakat öyle bir baskı altında ki kahraman öyle bakıldığını zannediyor kendisine.
Yani ikisi de mümkün. şimdi o garsondan da o kadar emin olmayalım. O da öyle bakmış olabilir.
Ha, amacınız bu muydu? İkisini de mümkün kılmak mı? Yoksa özellikle kahramanla ilgili bir şey vermek mi? Yani paranoyakça bir tutum içerisinde olduğunu okuyucuya hissettirmek miydi?
Benim kafamdaki şey şu.
Ne kadar şanslıyım ya. Okurun, yazarın kafasındaki şeyi sorabiliyorum sevgili dinleyenler. Bu lüks kimde var? Yani, hafta içi okuyorum. Hafta sonu da yazarın kafasındakini soruyorum yazara.
Her şeyi buyurun. Açıklayacağım. Çok.
Yaşasın.
Her şey çok kavuşacak açıkla. Evet. Orada aslında o bakışların başka türlü olma şansı yok. Çünkü iki olasılık var. Birincisi, garson gerçekten öyle bakmıştır. O da öyle görür. İkincisi de o garson nasıl bakarsa baksın bizim kahramanımız o bakışı öyle görür. O yüzden bu ikisi zaten bütün olasılıklar bu ikisinden ibaret olduğu için yani o bakış mutlaka öyle görünecek. Öyle olsa da olmasa da, o yüzden ben de öyle yazdım.
Tabii bu serpme kahvaltıyla başlamak çok vurucu bir başlangıç olmuş, güzel bir başlangıç olmuş. Çünkü olaydan ziyade o kahramanın içinde hissettirdikleri, yani yasak aşkın diğer sujesi Asuman'ın farklı düşüncelerine rağmen ne fırtınalar koptuğu kahramanın içinde, göğüs kafesinde okuyucuya verilmiş. Elinize sağlık. Keyif alarak güzel bir başlangıç yapmış olduk serpme kahvaltıyla. Bütün diğer hikayelerle ilgili bu kadar detaylı konuşmayacağım. Öncelikle sizin içinizi rahatlatayım. Şunu diyebilirsiniz. Hikayelerin tadını kaçırma, yani bu kadar detaylı değil. Bu kadar şey yapmayacağım. Kısa kısa şey yaptım. Notlar aldım. Hatta bazen diyorum ki kitabı keşke hiç okumadan dahil etsem de yazarlara böyle kalp yazarların kalbi böyle hızlı hızlı atması, sonunu mu söyleyecek acaba, daha fazla mı detay verecek, kitabın tadını mı kaçıracak
gibi olmasın.
Ben rahatım,
size güvenim tam.
Peki, teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bununla ilgili, serpme kahvaltıyla ilgili sizin bize vermek istediğiniz bir mesaj ya da söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Ya hiçbir mesaj
konuşabileceğimiz
yok.
Şu an üstünde.
Hiçbir mesaj yok. Zaten orada yazıyor ne yazmak istediğimse, ne söylemek istediğimse. Çünkü hani ben böyle gizli kapaklı yazan biri değilim. Söylemek istediğim her şeyi açık açık yazıyorum. O yüzden her şeyi zaten okuyunca gördüğümüz şey. Başka bir şey yok.
Evet. Tabii özellikle yasak aşk seçmeniz ve teması yasak aşk olan bir öyküyle kitaba başlamış olmanız sizin bilinçli bir tercihiniz miydi? Hani kitabın marketingi açısından, yoksa yayın evi mi bunun bu şekilde olmasını istedi? Yahut tesadüf mi bu şekilde okuyucuyu, belki yani kitabı satın alabilecek okuyucuyu cezbetmek için özellikle mi seçilmişti?
Ben tam doğru neyse onu söyleyeyim size. Dosyayı hazırlarken son yazdığım öykü buydu. O yüzden bana en güzel bu görünüyordu. Ben de birinci sıraya koydum. Olay bundan ibaret.
Peki almak istediğim, daha doğrusu duymak istediğim şeyleri pek duyamayacağım gibi.
Yok, öyle bir strateji olmadı yani. Ne bende ne yayın evi tarafında. Evet. Bu yasak aşk ilgi görür. Bunu ilk öykü yapalım. hiç böyle bir şey olmadı.
Evet, bu arada yazarımızla ilk defa tanışacak dinleyicilerimiz açısından da yani Engin Barış Kalkan'ın kitabının genel temasının yasak aşk olmadığını söyleyelim. Sadece bu ilk öyküyle ilgili yasak aşk ve yalnızlık teması ilk öyküyle ulaştığımız bir sonuç olduğunu ifade edelim. Kitaptaki öykülerin teması bu değil. Yani kitabın genel teması
zaten
bu değil.
Zaten hani yasak aşkın o ilk öykünün bütününe yayılmadığına sadece şeffaf bir sınır çizdiğini öyküye de söyleyebiliriz.
O da şüphesiz
yani,
öyle. Çünkü tabii, iç hesaplaşmalar tabii, diyoruz orada asıl anlattığımız.
Öykü yasak aşk üzerinden yürümüyor.
Evet, evet. Pekala. Yani böyle ara ara öykülere bakalım istiyorum. Diğer öykülerle ilgili tabii, de fikir güzel. Vermek için. Benim hikayem var. Sonraki öykü. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bu Serpme Kahvaltı sizin diğer öykülerden farklı olarak hiçbir yerde yayınlanmamış bir öyküydü. Gerçi birçok öykü herhalde hiç diğer dergilerde yayınlanan öyküler değil ama Serpme Kahvaltı
yayınlanmadı. Yok, yayınlanmadı.
Evet. Sevgili dinleyenler, Engin Barış Kalkan'ın biraz önceki, yani şarkıdan önceki kısımda öğrendik ki, daha önce de biliyorduk ama yayında da konuştuk ki dergilerde, edebiyat dergilerinde öykülerini yayınlattığını ve bu öykülerden bir kısmını birebir aynen değil ama bir kısmını aldığını kitaba değişiklikler yaparak aldığını ve bir kısım öykülerinin de ilk defa okuyucuyla karşılaşan öyküler olduğunu söylemiştik. O yüzden de bu soruyu sordum. Benim hikayeme geçtiğim zaman Kapıcı'nın okumaya çok seven oğlu Bekir üstünden olaylar gelişiyor. Ve Bekir'in kendisini yalnız ve huysuz olarak nitelendiren bir de komşusu vardır. Bunun üstünden, daha doğrusu ana karakterler üstünden olaylar gelişiyor. Nasıl oluşturuldu benim hikayem?
Aslında o kendini yalnız ve huysuz, yani biz onu yalnız ve huysuz olarak nitelemiyoruz da o birisi oturup beni yazsaydı herhalde yalnız bu ve huysuz yazardı. Olduğunu söylerdi diye bir yorumda bulunuyor. Aslında biraz huysuz da Bekir'e karşı en azından.
Hı hı. Nasıl bir huysuzluğu var? Çünkü aslında Bekir'le ilgili ve çok geniş de bir kütüphanesi olduğunu hatırlıyorum.
Basit bir huysuzluk. Yani işte çünkü Bekir'in belki sık ziyaretlerinden, belki çok soru sormasından ona karşı zaman zaman huysuzlanıyor ama genel itibarla bence sevimli bir adam.
Evet, yani sanki o huysuzluk da böyle sevimli bir yaşlı adam huysuzluğu gibi okuduğumuz zaman anlıyoruz. Çünkü
henüz yaşlı değil ama belki ileride öyle olur.
İleride öyle olacak, pekala. Devam edecek olursak bir taraftan gözümüz saatte, haberlere bağlanacağız. Teknik masadaki arkadaşlarıma bakıyorum. Devam edebileceğimi söylüyorlar. 3 dakika daha sohbet edebileceğimi söylüyorlar. Kitapta benim ayırdığım birkaç paragraf var. Yani 3 paragraf var. Yayında onları burada okumak istiyorum. Ama o paragrafların olduğu öykülere daha var. Köseçki Gelsin Özür Dilesin isimli hikayemiz var. Bizim bir başka hikayemiz. Burada da bisikletçi bir Fatma abla karakteri var. Bu sizin tümüyle yarattığınız orijinal bir karakter mi, yoksa etrafta Fatma abla benzeri birini gördüğünüzde böyle maskülen ve buna istinaden bunun bir öyküsünü mü yazayım diye düşündünüz? Nasıl çıktı bu Köseçki Gelsin Özür Dilesin adlı öykünüz?
Yani böyle tamamen böyle bir karakter görmedim tabii, tanımadım. Evet. Ama benzer birini tanıdım çok uzun yıllar önce. Hı hı. Ama bu, yani benzer dediğim bir bisiklet tamircisi. Yani yanından geçiyordum. Hepsi bundan ibaret ama burada anlattığım gibi biri değildi.
Evet. Bir kısım seçmişim. Ayfer Daha Ne Yapsın isimli öykünüzden. Buyurun deyişi içimde bir teli titretiyor. Sizli bizli konuşmaları oldum olası severim. Nezaket içeren jestler, kırılgan mimikler en iyi konu eğlendirir beni. Kimseyi siz diye hitap edecek kadar çoğul bulmadığımdan belki. İngilizce'de böyle bir özne olmadığını öğrendiğimde çok sevinmiştim. Karşısında bir kişi de bin kişi de olsa you diyor adamlar. Ben ve ben olmayan ayrımı yeterli. Keşke bizde de öyle olsa, her şey daha adil olurdu o zaman.
Evet.
Bu yazar olarak sizin bizatihi düşündüğünüz ve böyle dediğiniz bir şey mi, yoksa tamamen öykünün gerektirdiği şekilde mi bu şekilde ifade ettiniz?
Ya zaman zaman düşünüyorum tabii böyle şeyler. Ama o konuda kararımı verebilmiş değilim. Orada bir fikir cimnastiği yaptım.
Evet. Alper daha ne yapsın da Amerikan tıraşlı bir kızımız var. Hemen hikayenin girişinde. Evet. Nasıl ilerliyor
garson.
Olaylar? Evet.
O sadece gittiği mekandaki bir garson. Evet. Aralarında böyle bir şey geçiyor. Bu aslında hikayenin ilerleyişine bir etkisi olmayan bir,
evet, evet,
bir
evet.
giriş, bir tanımlama. Devamında aslında bu da yasak olmayan bir aşk denebilir. Yani evet. çok alışılmış bir aşk değil, alışılmış bir ilişki değil belki. Ama birlikte biraz standart dışı bir hayali kovalayan iki aşık oldukları söylenebilir.
Evet, birazdan sohbetimiz devam edecek. 17 haberlerine bağlanıyoruz.
İki elimiz, avuç içlerimiz gökyüzüne bakacak şekilde açık, gözlerimiz kapalı. Son olarak dikkatini ellerine vermeni istiyorum. Dikkatimiz ellerinizde. Hangi elin diğerine göre daha ağır ya da daha yoğun hissediyorsunuz? Söyleyebilir şimdi sağ. Serhat Bey. Sağ elinizi yoğun hissediyorsunuz. Güzel. Sağ elimizi dinleyicilerimizde sıcak hissettikleri ya da ağır ve yoğun hissettikleri ellerini başının üzerine doğru kaldırıyor. Elinizi başınıza koymuyorsunuz. 5-10 santim yukarıya doğru. Dikkatimiz yukarıda. Sıcak ya da soğuk nasıl yukarısı? Eğer sıcaklık varsa ya da herhangi bir şey hissetmiyorsan zihninde düşünceler var demektir. Ben affediyorum ben, diyor. Affediyorum ben, diyor. Affediyorum. Ben, bütün seslerin içinde yankılandı o sessizliği dinlemeye çalışalım bir süre. Çıkmıyorsa bile bir anlamı var, onu konuşacağız çünkü şimdi.
Kötü bir şey konuşacağız, anladım, çıkmıyorsa ne? Bir eksiklik var ama.
Yok, evet. Hazır olduğumuzda gözlerimizi açabiliriz.
Bir rahatlama var.
Rahatlama hissediyorsunuz.
Evet, bir rahatlama var.
Şu an zihnimizde bir düşünce var mı? Şu an.
Şu an bir şey yok.
Yok. Az önceki kadar...
Zihnimi boşalttınız.
Siz gerçekten o dinginliği hissediyor musunuz?
Hissediyorum şu an.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar 16-18 saatleri arasında RSFM'de. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little...
Şu an dinlediğiniz şarkıyı yazarımız seçti, stüdyo konuğum seçti. Engin Barış Kalkan seçti. Sever misiniz bu şarkıyı?
Severim, evet.
Nerelere götürüyor sizi bu şarkı?
Hala burada oturuyor.
Çok yardımcı oluyorsunuz bana. Teşekkür ediyorum. Şimdi devam ettiğim zaman öykülere bir ara vereceğim. Otel Kervansaray'da bir ara vermiş olacağım. Siz okuyanın gözünde canlandırmakta zorlanmadığı öyküler yazmak gibi bir gayretiniz olduğunu vurgulamışsınız. Bunu biraz açar, evet, mısınız bize? Cümle yeterince açık zaten.
Aslında aslında açık ama kelimelerin yerini değiştirip tekrar edebilirim. Peki. Yani ben çünkü öyle hikayeler okumayı seviyorum.
Evet.
Gözümde canlandırabilmeyi seviyorum okuduğum şeyi.
Evet.
Sevdiğim şeyi de yapmaya çalışıyorum.
Evet.
Aslında durum bundan ibaret.
Geçmişi arayan karakterleri görüyoruz. Kitabınızda da öykülerinizde de geçmişi arayan karakterlere böyle torpil yapıyorsunuz sanki. Ya da onları seviyorsunuz sanki.
Seviyorum evet. Daha yoğun oluyorlar. Yani o tip karakterlerden bir şeyler çıkarmak daha benim için kolay ve mutluluk verici. Eğlenceli buluyorum onlarla ilgili şeyler yazmayı. Malzememiz çok oluyor çünkü. Hani öykü zamanının dışında da çok yere girip çıkabiliyoruz böyle karakterlerle uğraşırken. Hı hı. Onun dışında kurduğumuz iskelete, yani hikayenin akışına mahkum kalmak durumundayız. Ama bu tip adamlar olduğu zaman gitgeller yapabiliyoruz. Yani zenginleşmemize, hem hikayenin hem yazının zenginleşmesine katkıları oluyor bu tip karakterler.
Öykülerinizdeki zaman algısına geçecek olsak, zamanın normal akmadığını, sanki biraz daha yavaş aktığını görüyoruz. Değil mi? Bunun nasıl kurguladınız ya da özel bir seçim miydi zamanın daha yavaş akması?
Evet, yavaş akıyor. Yani ben de farkındayım bunun. Yani yazarken de farkındayım. Bitirdikten sonra kontrol ederken
bilinçli bir seçim de, mi bu sizin için?
Bilinçli hem bilinçli hem zorunlu bir tercih aslında bu benim için. Çünkü yine okuduğunuz söyleşilerden birinde de olması lazım bir soruya cevabımda. Sadece hikayenin aktığı yeri göstermekle yetinmemeye çalışıyorum. İşte bu az önce lafa girerken söylediğiniz şeyin açıklaması da olabilir.
Hı
hı. Çünkü bizim hikayemize temas eden bir sürü unsur var dışarıda. Bunları da gözden kaçırmamaya çalışıyorum. Onları da anlatmaya, en azından hikayeyi, öyküyü zenginleştirecek olanları içeri almaya çalışıyorum. O zaman böyle yapınca da zaman yavaşlıyor tabii. Onu da al getir, bunu da al getir, etrafı da bir gözle görülür hale getir derken zamanı biraz yavaş akıtmak zorunda kalıyoruz. Böyle yapmayabiliriz. Yani bunu böyle yapmayabilirim ama o zaman belki yazdığım şeyi sevmeyebilirim, ortaya çıkan şeyi sevmeyebilirim.
Bu sizin o halde tekrar başa döndüğümüz zaman bilinçli bir tercih, sevdiğiniz şeyi yazmanın, sevdiğiniz tarzda yazmanın bir sonucu daha doğrusu.
Evet, öyle.
Peki.
Bir amaca ulaşmaya çalışırken yaptığım bir şey aslında bu. Yani işte gözde canlandırılabilir bir şey yazmaya çalışmanın sonucu bu. Hı-hı. Onları da yapmak zorunda kalıyorum ve zaman yavaş akıyor haliyle.
Bir başka sevdiğiniz şey de sizin öykü yazarken anladığımız kadarıyla zamanı yavaş akıtma dışında kesişmeler. Öyküler arasındaki kesişmeler anladığımız kadarıyla.
Evet. Ya bu sanatta yani yapılan bir şey, yani rastlanan bir şey. Çok etkili bir şey. Yani hı-hı, sadece öyküyle veya sanatın diğer dallarıyla ilgili değil. Yani günlük yaşamımızda baktığımız zaman aynı andan, aynı dakikadan, saniyeden artık... ne derseniz deyin, bir sürü hikaye geçiyor. Tonla hikaye geçiyor ve birbirine deyip geçiyor.
Evet.
Bu çok etkili bir şey bence. Çok büyülü bir şey. Ben de o büyüye zaman zaman kapılıyorum. Yani bir şey yazıyorum. O yazdığım şey akarken öyle bir noktadan geçiyorum ki orada bir şey gözüme çarpıyor. Başka bir öyküde de oradan yola çıkabiliyorum. Orası bende bir şey uyandırdıysa, hı-hı, yazılacak bir şey gördüysem orada... Bir sonraki öyküde de oradan devam edebiliyorum.
1923 yılından 2017'ye kadar ki süreci düşünecek olursak, yani Cumhuriyet kurulmadan önceki kısma hiç bakmayalım. bakabiliriz ama hani bakmaya gerek yok şu durumda. Türk öykücülüğünün en zirve yaptığı dönem sizce hangi dönem?
Yani şimdi
Ve şu an yani nasıl bir durumda Türk öykücülüğü 2017 itibariyle?
Yani, bu tip sorulara cevap bulmak için hiç yormadım kendimi aslına bakarsanız bugüne kadar, ama hani nitelik olarak baktığımız zaman herhalde 50 kuşağının çıkardığı kadar yüksek nitelikte bir öyküyü bu verdiğiniz tarih aralığında daha önce görmedik.
Evet.
Ama bu son 10-15 yıldır çıkan ürün sayısını da daha önce hiçbir zaman görmedik.
Bu çünkü kıyaslamanız var sizin. Yine sizin görüşlerinizden yola çıkarak bu soruları oluşturdum.
Evet.
1950'ye özel bir vurgunuz var. Ben de tam olarak oraya getirmek istiyorum lafı. Nedir 1950'yi bu kadar sizin için farklı kılan şey?
Vurguyu aslında, vurgu soruda vardı, cevapta yoktu. Ben de
mecbur... Ben 23-2017 dedim, 1950'yi siz dediniz.
Çünkü tahmini de bildim nereden çıktığını sorunun.
Evet.
İşte orada bugünün öykücülüğüyle ilgili aslında varılmak istenen bir sonuç vardı o soruda.
Evet.
Yani bugünün öykücülüğüne hangi gözle bakıyorsunuz diye. Çünkü 50 öykücülüğüyle ilgili sabit artık bütün kıymetli edebiyatçıların vardığı bir sonuç var ki işte Cumhuriyet döneminin en öykücülükte en kaliteli, en yüksekteki dönemi.
Hı hı.
Bu son dönemde de çok fazla öykü kitabı çıkıyor, öykücü çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir kıyaslamaya da gidiyor insanlar. Yani bu dönem o döneme yaklaşacak mı? Ya o dönem gibi bu dönemde bir isimle anılacak mı gibi.
50 kuşağı gibi.
Evet.
2000. Bu dönem dediğiniz 2000'ler olarak mı adlandırılacak yani, yoksa 2010'lar mı? Nasıl
öyle diyebiliriz. Yani 2010'dan daha önce başlamış bir şey bu. Hani sıklıkla öykü kitaplarıyla, öykücülerle karşılaşmamız. Yani yine bu soruya cevap arayacaksak eğer, bunu bilemiyorum. Yani bu sonuca bizi vardıracak bir veri yok şu anda. Bu dönem kapanır da birileri, yetkin birileri o gün geriye dönüp bugün yazılanlara bakıp bir isim verirlerse olur. Ama bir isim vermeye gerek duymazlarsa sayıca çok fazla öykü kitabı çıkmış bir dönem olarak anılır sadece. Yani bugünden bunun sonucuna varmak çok zor.
Peki 1950'ler kuşağından sizin için önemli yazar, en önemli yazarlar kimler?
Benim için de hemen herkesin olduğu gibi Sait Faik en önemli isim. Var tabii o dönem yazılanlar gerçekten çok önemli eserler. Sayıca azlar tabii bugüne kıyaslanınca. O nasıl oldu? Nasıl onlar bugüne kaldı? O gün başka bir şey yazılmamış mıydı? Onlar nasıldı? Yani çok takip edebildiğim şeyler değil. Yani sizin de söylediğiniz gibi ben kimyagerim. Yani bir dönemin edebiyatını, öyküsünü falan bütünüyle bilen, hakim olan biri değilim. O dönem hani bunların dışında neler yazılmış
onu
da bilmiyoruz.
Bu arada şunu düzelteyim. Kimyager değilsiniz siz şu an burada. Siz şu an Türkiye'nin önemli yayın evlerinden birinden kitabı çıkan önemli bir öykücü olarak şu an buradasınız. Yeni kitabı çıkan bir öykücüsünüz. O yüzden de bu konuda ahkam kesme hakkına sahip bir muhatap var şu an karşımda benim. O yüzden de kimyager olarak değil, size genç bir yazar olarak bu soruyu sordum. Edebiyat dünyasında kitabı yayınlanmadan önce de kalem oynatan ve edebi konularda konuşma cesaretine sahip olan bir yazar olarak bunu sordum şüphesiz. O yüzden de zor soru sorunca ya da soru zorlaşınca lütfen kimyagerim deyip kaçmaya çalışmayın.
Ama keşke orayı kapatmasaydınız. Bence çok şahane. Yani hepsi çok güzel.
Evet, peki. 50'yi bir kenara bırakacak olursam sizi etkileyen yazarlar kim? Orhan Pamuk diye başlıyorsunuz.
Orhan Pamuk'u beğeniyorum. Çok evet. Beğeniyorum. Yani kitabı çıkar hemen gider alırım.
Evet.
Haftasında belki okurum.
Hikayelerden
çok sevdiğim romanları var çünkü.
Kitaplarından öykülerinizden birinde Yeni Hayat vurgusu vardı. Yeni Hayat şirketi vurgusu vardı. Hemen aklıma benim şu geldi. Hangi öykü olduğunu hatırlayamadım ama Orhan Pamuk'un Yeni Hayat kitabına bir atıf var mıydı? Tesadüf müydü bu?
Aslında tesadüf değil de aklıma geldi. Yani yazarken aklıma geldi. Hoşuma da gitti bu vurguyu yapabilmek.
Güzel olmuş. Elinize sağlık.
Emlak ofisinin adıydı.
Emlak ofisinin adıydı değil mi? Doğru.
Evet.
Peki Orhan Pamuk dedik.
Belki ben öykü yazdığım için öykücülerden söz etmek gerekir.
Yani
50 kuşağı zaten beğendiğim öykücüler ama hani biraz daha günümüze yakın döneme gelirsek Cemil Kavukçu çok sevdiğim bir öykücü. Başka kimleri söyleyebilirim? Behçet Çelik gene beğendiğim bir öykücü, takip ettiğim bir öykücü. Mehmet Eroğlu'nun romanlarını çok severim ki çok çok oyalanmışımdır onun kitaplarıyla, çok vakit geçirmişimdir. Yani bütün romanlarıyla çok ciddi zaman geçirdim. Hep oyalana oyalana okudum çünkü çok mutlu ediyordu onun kitaplarını okumak beni.
Emrah Serbest'i sevdiğinizden bahsediyorsunuz.
Seviyorum yani.
Ama Türker Ayyıldız ve Semra Bilgin için de özel olarak bir vurgu yapmışsınız. Demişsiniz ki çıktıkları gibi alıp odaya kapanacağım.
Evet, bekliyorum kitaplarını. Evet.
Nedir bu kadar özel kılan bu yazarları?
İyi yazıyorlar.
Peki. Öykülere mi dönsem acaba, bu... bu genel sohbete mi devam etsem diye düşünüyorum. Yine vermiş olduğunuz röportajlardan birinde her kelime ilk anlamlarıyla kullanıldı demişsiniz. Yani hani çok ironiye kaçmadan okuyucunun acaba altında farklı anlamlar mı yatıyor bu ifadesinde demesini gerektirmeden sizin amaçladığınız şey anladığım kadarıyla her kelimeyi ilk anlamıyla kullanmak. Yani mecaz ya da ironiye kaçmadan. Esasında bunu da yapabilirdiniz. Yani hani sonuç olarak edebi anlamda mümkün ama siz buna özellikle dikkat ettiniz.
Evet, yani ben anlaşılmayı çok önemsiyorum. Yani ben ne anlatıyorsam okuyucu da onu anlasın istiyorum. O yüzden hiçbir şey ima etmiyorum. Doğrudan yazıyorum her şeyi. Bir de gizlemek, saklamak, örtülü söylemek, ima etmek, bunlar yapılıyor. Güzel öykülerde yazıyorlar bu metotla. Okuyoruz, seviyoruz filan ama ben hani böylesinin benim yazdığım, benim üslubuma daha uygun olduğunu, anlatmaya çalıştığım şeylere daha uygun olduğunu düşünüyorum.
Bu artık üslup mu oldu yoksa ilk kitap için bir tercih mi oldu? Bundan sonraki sizin o zaman üsluba dönüştüyse bu eserlerinize de aynı durumu mu arayacağız?
Büyük konuşmak istemem bu konuda ama muhtemelen ben ima etmeden devam edeceğim.
Peki şu an bir hazırlık var mı? Bir başka bir kitap için. Gerçi bu çok yeni, sizin Mavera Ünnehir Nereye Dökülür adlı öykü kitabınız ama.
Tabii hani öykü yazdığım için ben hani zaman zaman oturup bir öyküyle uğraşabiliyorum. Bir öykü yazmaya başlayabiliyorum. Onunla uğraşabiliyorum. Roman yazmak gibi bir şey değil. Çünkü bir kitap bir öyküden oluşmayacak. Hani ben bu kitap çıktıktan sonra 2-3 öykü yazdım ama tabii bu...
Elinize bekleyen öyküler vardı dosyalarınızda, bilgisayarınızda.
Yenilerini yazdım. Oradan mesela bir öyküyü önüme alıp baktım. Ya, öykü yazınca hani ben ikinci dosyamı, ikinci kitabımı yazıyorum demek biraz... romancılara kıyasla daha zor. Çünkü o bir romanı yazmaya başladıysa başlamıştır. Ama bir öykücü bir şey yazıyorsa kitap değil öykü yazıyordur.
Evet, evet. Şimdi bir taraftan sevgili dinleyenler, Mavera Ünnehir Nereye Dökülür son öykünün tadını kaçırmak istemiyorum. Ama bir taraftan da tabii yazara şunu sormak istiyorum. Hani yazıyorum 2-3 tane yayınlandıktan sonra 2-3 öykü daha yazdım, dosyam var dedikten sonra yazıyorsunuz değil mi diye sormak istiyorum ama tabii bunu kitabı okumayanlar anlamamış olacaklar. Biraz daha açalım desem öykünün tadı kaçacak. Nasıl yapalım da okuyucuya tiyo verelim?
Ya, bu kitabı gerçekten ben yazdım.
Şimdi siz emin olalım değil mi? Siz yazdınız. Evet. Şimdi dinleyenler diyecekler ki ne alaka, ne saçma bir soru. Ne saçma bir soru sordu bu diyecekler ama Mavera Ünnehir Nereye Dökülür öyküsünü okudukları zaman aslında sorunun ne kadar doğru bir soru olduğunu görecekler değil mi? Anlamış olacaklar.
Evet, evet. Yani haklısınız bunu sormakta. Şüpheye düşmüş olabilirsiniz.
Evet, gerçekten şüpheye düştük ama neden şüpheye düştüğümüzü yayında söylemeyelim. Tadını kaçırmayalım öykünün. Ama güzel bir sürpriz bekliyor. Yani şaşırtıcı bir sürpriz bekliyor. Okurken kitabı şöyle bir kucağınıza koyup belki kitabı kafanızı kaldırıp böyle boşluğa doğru bakıp ah diyeceğiniz bir şey değil mi belki de
evet.
Bir sürpriz yapmış. Hatta okuduktan sonra böyle hemen sayfaları tekrar ön tarafa çevirip atıf kısmına bakıp ah
acabamız iyice kuvvetlendiği bir şey olacak. Tabii şimdi okuyanların yüzünde belki müstesni bir gülümseme belirmiştir. Yani bir gülüm anlamadan kaynaklanan bir şey belirmiştir ama okumayanların kafası karışmıştır belki. Neyse merak uyandırmış olalım biz. Dönelim tekrar kaldığımız yere. Ayfer daha ne yapsınla ilgili böyle kısaca bir konuşmuştuk. Otel Kervansaray'la devam ediyor. Sizin öyküdeki, ya yani kitaptaki sıralamanız öykü. Otel Kervansaray nasıl bir öykü? Ne zaman yazıldı? Daha önce yayınlanmış mıydı? Nedir bu öyküdeki tema?
Otel Kervansaray yok, yayınlanmadı. Aslında bu öykü de az önce sözünü ettiğiniz birbiriyle kesişen öykülerden biri. Evet. Yani tek başına Otel Kervansaray şöyle bir şey anlatıyor demek zor. Ama birkaç öyküyle eklemlendiğinde bir boşluğu dolduran, bazı zaman dilimlerinin, bazı olayların, bazı duyguların biraz daha güçlenmesini sağlayan bir öykü. Kendi içinde de bir anlamı var. Yani bir yerde başlayıp yine bir yere bağlanıyor. Ama o geçen zamanda, o geçen sayfalarda da kendinden önceki veya sonra gelecek bazı öyküleri de güçlendiriyor. Biraz öyle bir anlamı var o öykünün.
Evet. Tabii ben öyküyü okumadan önce aynı isimdeki oteli de bildiğim için hani öyle bir şey mi gibi düşündüm ama hayır, değil. Tamamen farklı ve yazarın hayal dünyasından çıkarttığı bir öykü olarak bunu değerlendiriyoruz. Başka bir yerde adlı öyküde de kahramanımız cezaevine doğru erken saatte yola çıkıyor. Öyle ki yani yazar, şu an karşımda oturan Engin Barış Bey ne kadar erken saatte çıktığını vurgulamak için sabah ezanını okuyacak müezzinler bile yani uykularını sürdürüyorlar demiş. Yola önemli bir kişi görmeye gidiyor, değil mi? Hani o kim olduğunu belki siz söylersiniz, söylemezsiniz bilemem ama cezaevine doğru giden bir kahramanımız var, erken saatte çıkan ve onun hayatında önemli olan bir kişiyi görmek istiyor. Bulacak, bulamayacak, bu kimdir, değildir. Aslında, hani belki siz devam etmek istersiniz ya da siz bilgi vermek istersiniz bu öyküden. Yani,
öyküde aslında erken saatte çıkmıyor. Genellikle erken saatte çıktığını söyleyip o günlerde yaşananlardan, yani erken gittiğinde yaşananlardan söz ediyor. İşte o kadar da erken gittiğinde işte müezzin bile alarmı durdurup biraz daha uyuyor.
Evet.
O saatlerde gitmekten kurtulmanın basit bir yolu olduğunu ve o günde onu kullandığını söylüyor. Aslında erken gitmiyor. O müezzin meselesi de oradan. Bugün bu saatte gitmeyeceğim diyor. Ve bir, dediğiniz gibi bir cezaevine bir ziyaret yapmaya gidiyor.
Peki bu öyküde ne zaman kaleme alınmıştı bu öykü?
Yeni bir öykü.
Gündem dışı olduğu için programımız şeye bağlantı kurmak istemedim. Yani hani mevcut cezaevi koşulları ya da şu falan bunlarla bir bağlantı kurmak istemedim. O yüzden ne zaman kaleme alınmış diye kafamdaki soruyu değiştirmek istedim.
Yeni bir öykü değil. Yani o tip şeylerle de pek bağlantılı
İlgisi yok.
Değil.
Evet, şüphesiz öyle.
Yeni bir öykü de değil. Çok zaman geçti üzerinden aslında bunu yazalı.
Peki.
Birkaç senelik bir öykü.
Rabarba isimli öykünüzde de Zarifler Düğün Salonu'na götürüyorsunuz bizi.
Evet. Onda da gene küçük bir temas var. Başka bir...
Geçiş var, evet.
Evet.
Hangisiyle geçiş vardı hikaye, hatırlıyor musunuz?
Ayfer daha ne yapsın da. Ufak bir bağlantısı var. Birbirlerini ilerletmeyen, belki çok beslemeyen öyküler ama bir temas var yine. Orada da düğün salonunda pek alışılmadık bir görevi olan bir kahraman var.
Peki bir şarkı arası verelim isterseniz. Şarkıyı siz mi seçmiştiniz? Yok, bir önceki şarkıyı siz seçmiştiniz. Evet. Elvis Presley. Bu şarkı Berkcan'ın seçimi, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şarkıdan sonra son yarım saatte Engin Barış Kalkan'la devam ediyor olacağız.
Bir kısım okumak istiyorum. Kitaptaki sevdiğim paragraflardan biriydi. Bir eskici dükkanın önünde duruyor. Sahibine sorsan antikacı der. Nebioğlu elini gözlerine siper edip ileride bir noktayı işaret ederek ev hemen şurası diyor. Küçük bir işim var, hemen dönerim. Nereyi kastettiğini anlayamasam da taş zeminden yükselen buharın erittiği görüntünün içinde tarif ettiğine benzer bir yapı arıyorum. Göremiyorum, bir gölgelik bulup beklemeye başlıyorum. Çok geçmeden dönüyor, iyice keyiflenmiş. Gösterdiği yere doğru yürürken verdiğimiz molanın nedenini anlatıyor. Kimsesiz bir hasta ölmüş, poşettekiler dolabından çıkanlarmış. Kemik çerçeveli okuma gözlüğü, yılan derisi cüzdan ve bir köstekli saat. Bunlar kıymetli olanlar. Hastanede kaldıkları sürece her türlü kahırlarını çektiğinden, geride bıraktıklarında kendisinin de payı olduğunu iddia ediyor. Hadi böyle bir şey yaptın, onu biraz sansürlemem gerekti Engin Bey, kusura bakmayın yayın olduğu evet. için. Buna niye bana niye anlatıyorsun? Kendinden soğutman bir yana, bir de yaptığın şeyin haklılığını ispat etme çabasına düşüyorsun yok yere. İyi yapmışsın, hakkın dememi bekliyordu herhalde diye geç bir paragrafta emlakçıyı beklerken kahramanın yaşadığı o diyaloğu anlatıyor. Bu benim sevdiğim paragraflardan biriydi. Nasıl oluştu bu Mavera Nehir, nereye dökülür şeyi? Tabii tılsımı olan bir öykü. O yüzden hani siz de tılsımı kaçırmayacaksınız tabii şüphesiz. O yüzden kısaca buna bakıp sonra iş meselesine daha belki detaylı konuşabiliriz.
Evet. Bu emlakçı kahramanımıza ev arayan, bulan, onu bir eve bakmaya götüren adam. Emlak ofisi aslında bir yedek iş gibi bir şey. Kendi işi değil.
Evet.
İsmi de sevdiğim bir evet. romandan, Yeni Hayat'tan geliyor. Yeni Hayat evet. Emlak. O da bir Orhan Pamuk'u seven, severek okuyan biri olarak orada kullanma olanağı bulduğum için mutluyum. Bu adam bizim adamımızı alıp bir ev göstermeye götürüyor. Ve dediğim gibi emlakçılık yan işi. Asıl işi hasta bakıcılık. hasta bakıcılık yaparken de pek çok hastayla uğraşıyor. Tabii bazıları hayatlarını kaybediyorlar. Kimi oluyor, kiminin kimi kimsesi oluyor, kiminin olmuyor.
Evet.
Bu da işte böyle bir hastanın dolabından çıkanları çok kahırlarını çektiği için kendini hak görüyor.
Evet. Mirasçısıymış gibi.
Ben baktım ona o kadar. O zaman dolabından çıkan da benimdir. Bunda bir beis yok gözüyle bakıyor. Tabii.
O iç hesaplaşmayı çok güzel, çok naif vermişsiniz. Yani hani benden onay bekliyor bununla ilgili yaptığı bir...
Tabii aslında kahramanımızın bunu yapmasıyla ilgili bir derdi yok. Yani bilmese kimsenin bununla ilgili bir derdi yok. Evet. Hata adamda. Yani niye söylüyorsun? Gittin bir şey yaptın. Belki çay içtin. Belki lavaboyu kullandın. Belki adamla bir işin vardı... Yaptın geldin.
Evet.
Bizimkisi gelip bunu kendisine söylemesiyle ilgili.
Tabii öykü çok başka bir öykü. Bu öyküdeki bir detay ama bu detayda bile ben şunu hissettim okurken. Şunu veriyorsunuz sanki. Yani bazen hatalar yaparız. Yani o hataları söylemesek içimizde kalsa belki doğru ama bazen de böyle onaylama yapılan yanlış bir şeyi başkası onaylasın da şu vicdan azabından da bir beni kurtarsın. Ama tabii bu bir istemsizce yapılan bir şey belki.
Mevzu tamamen dediğiniz gibi. Yani bu oradaki cümle aslında bizim kahramanımız için değil de bu davranışta bulunan emlakçının yaptığı bir şey. Yani kötü bir şey yaptığının, pis bir şey yaptığının farkında. Bunu yapmaya devam edecek belli alışkanlığı var. Biri bunu onaylasın ve gönül rahatlığıyla yapmaya devam etsin. Derdi bu. Yani orada geliyor ağzından atıyor ne yaptığını.
Ve tamamen aslında... istemsiz.
Tabii.
Yani bizim de belki böyle bu kadar kötü değil ama belki böyle anlarımız vardır. İstemsizce biri onay versin de bana. Hani bu bilinçaltının belki bize oynadığı bir şey.
Elbette hiç söylemeyebilir. Yani... Bir selam verdim çıktım devam ediyoruz diyebilir. Söylemesinin de nedeni bu. Onaylanmak ve bundan sonra da aynı davranışları gönül rahatlığıyla yapmaya devam etmek. Burada kahramandan çok hani bu emlakçının psikolojisiyle ilgili bir bölüm okuduğumuz. Bu aslında bir genele de yayılabilir. Yani bunu yapan İsa Nebioğlu ismindeki emlakçı toplamda değerlendirildiğinde çok iyi biri de olabilir ama... Hiç kimse sadece iyi değil, aynı zamanda kötü. Hiç kimse sadece masum değil, aynı zamanda ufak tefek suçları da var. Hiç kimse %100 mutlu değil, bir sürü sıkıntısı, mutsuzluğu da var.
Evet.
Bu tip şeyleri de göz ardı etmemek için arada bir yazdığım karakterlerin veya öykü kişilerinin birbirinden farklı, birbirini tutmayan özelliklerinden de söz etmeyi seviyorum aslında.
Evet. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz, elinize sağlık. Bu arada ben de tam kahramanın ismini sosyal medyada yazıp bir şey çıkacak mı diye baktığım zaman evet bir emlak ofisinde çıktı ama tamamen özgün siz
aslında
bunu buldunuz.
Bundan daha ilginç bir şey var. Geçtiğimiz günlerde kitabı okumuş bir sosyal medyadan tanıdığım bir arkadaş yeni hayat emlak diye bir yer görmüş.
Evet. Kitabınızdan sonra mı kurulmuş
sonra,
acaba?
Okuduktan sonra fotoğrafını çekip paylaşmıştı beni de mentionlayarak da oradan gördüm. Hatta ufak bir konuşma
yalnız
geçmiş
mi? Yalnız ben de buldum
mi?
Bakar mısınız? Ben de buldum şu an onu.
Varmış. Kağıthanede galiba. Ama yani kendisi haklıdır. Yani ofis onun ben görmeden...
Evet, tamamen tesadüfi bir takım şeylerle... oluyor. Tabii çok kalabalık bir ülkeyiz. İllaki bir isim yarattığımız zaman, oluşturduğumuz zaman onun karşılığı olan birileri de olabilir. Yapacak
İlginç
bir şey
oldu. Bir de İlginç arkadaş oldu. Şey de demişti aynı zamanda. Kitabı tamamen okumuş. O öyküyü beğendiği için o gün hatta oraya gitmeden birkaç saat önce tekrar okumuş ve birkaç saat sonra da onu görmüş. İlginç bir şey olmuş.
İlginç. Yani. Evet, ilginç. Elinize sağlık, keyifli öyküler yazmışsınız. İş meselesinden isterseniz birazcık bahsedelim. İş meselesinde de kitaplar arasında bir sohbet, dostlar arasında bir sohbet var genel olarak.
Evet.
Nasıl gerçekleşiyor bu sohbet?
İş meselesinde aslında o da yine kendisini destekleyen ve kendisinin desteklediği birkaç öyküden biri. Burada bir sahaf var, bir de o civarda oturan, evine telefon bağlatmamış, iletişimini sahaftaki telefonla kuran bir kahraman var. Hı hı. Tabii bu münasebet aralarında bir arkadaşlık da doğurmuş. Zaman zaman orada birlikte vakit geçiriyorlar. Neler yaptıklarını, neler konuştuklarından falan bahsediyorum öyküde. Orada o öyküde ana karakteri biraz daha sahafa yaklaştırmayı denedim. Yani ana izlekteki karakter o diğer öykülerle beraber sahaf değil aslında ama sahaf da ilginç biri. Hı hı. O yüzden daha çok orada sona erecek bir ufak işi var kahramanımızın. O onu bekliyor orada, bir telefon gelmesini bekliyor. Ama o arada sahafın nasıl biri olduğu, başından neler geçtiği, neden orada olduğu, nasıl biri olduğu sorularına yönelmeyi tercih ettim. Çünkü zengin bir karakterdi aslında sahaf.
Evet.
Kendine çekti biraz. Yani göçmüş, bir Almanya'ya göç etmiş, orada bulunmuş, çalışmış, tuhaf şeyler yaşamış, sonra geri gelmiş. Hiç beklenmedik nedenlerle bir sahaf dükkanı işletmeye başlamış biri olarak. Bu sefer bu karaktere yönelmek daha çok işime geldi işin açığı. Yeni bir şeydi. Benim o kalan öykülerimi de ilerletiyordu. İlerlemesine yetiyordu orada gerçekleşecek iletişim, telefon konuşması. O yüzden orada sahafa yöneldim. Hı hı.
Teşekkür ediyoruz bu detaylı bilgi için de gözümüzde daha canlandı ve öykü daha iyi anladık. Tabii radyo programlarında bu tarz programlar, ya daha doğrusu yazarlarla sohbet programları yarım saat sürüyor ve bant yayın oluyor. Biz iki saate yakın sohbet ediyoruz yazarlarımızla, o yüzden daha detaylı bilgi alma şansı elde ediyoruz. Peki gelelim kitapla ilgili konuştuktan sonra biraz da magazin yapalım. Sizin mesela asla okumam dediğiniz bir yazar var mı?
Asla.
Bunu beklemiyordunuz.
Hiç beklemiyordum. Yani.
Ama Mavera Ünleri Nereye Dökülür hikayesini de biz beklemiyorduk. Siz de bizi şaşırttınız son öyküyle.
Şimdi aslında tuhaf da bir soru, bir yazarı asla okumam demek için de bir şeylerini okumuş olmam lazım. Yani
bundan sonra asla okumam.
Bu okuduğum kitabından sonra asla okumam.
Okumam dediğiniz bir yazarlar var mı kafanızda canlandıracağınız? Tabii daha ilginç bir hale, yani zaten yeterince ilginçti ama daha böyle belki şey yapabiliriz diye düşündüm.
Yani gelmiyor aklıma. O kadar kötü bir şey. Hani çünkü muhatap olduğumuz edebiyat takipçisi olarak hani muhatap olduğun sınırlı bir yayın evi havuzu var.
Peki.
Sınırlı raflar var. Hani gidip baktığımız raflar falan çok belli. Aslında o tip kitapları belki peşinen reddediyoruz. Yani o meşhur kitapçı zincirine girip de onların en önlere koydukları kitaplara zaten elimizi uzatmamamız, ben bunu asla okumam anlamına geliyor bir yerde.
Evet, şimdi gelelim diğer soruya o halde. Soru doğurdu. Mesela çok satanları tercih etmiyorsunuz o halde. Okumuyorsunuz mu?
Yok, bu sonuca...
Ama şey dediniz, hani böyle ön plana çıkardıkları yazarlar elimizi sürmüyoruz. Biz kafamızı başka yöne çevirip alacağımız diğer kitaplarımızı alıyoruz.
Tabii şimdi elimizi. Alışkanlıklar gereği bazı raflara sıkıştırdılar onlar bizi mağazalarında. Hmm. Hani o çok satarların içinde de iyi şeyler olabilir. Ama o ön yargıyla ya da o sıkışmışlıkla, işte biz genellikle okuduğumuz insanların kitaplarını basan yayın evlerinin bulunduğu raflar var. Oralara yöneliyoruz. Hmm. Dolayısıyla peşinen reddetmiş oluyoruz bazılarını zaten. Hı. Ben ve benim gibiler. Hı hı. Oraya yönelenler de bizim raflarımızdakileri reddetmiş oluyorlar.
Sizin gibilerden kastınız daha elit bir okuma, daha okumada daha gurme düzeyine ulaşmış insanlar mı? Yoksa yani farklı tarzda kitaplar okumayı sevenler mi?
Şöyle diyebiliriz. Yani okumayı zaman geçirmek, bir eğlence aracı olarak görmeyen, buna ciddi yaklaşan, belli bir amaçla okuyan insanlar diyebiliriz.
90'lı yıllarda hep derlerdi işte Türk halkı okumayı sevmiyor, yeterli kitap basılmıyor. Şu an nasıl bir durumdayız 2017 itibariyle?
Bundan bir süre önce gene böyle bir istatistik okudum. Rakamlar yine iç açıcı değil. Yani bu matematik işi. Yani bu biz buradan bakarak bir şey göremiyoruz. Ama bazı veriler var işte. Kaç kitap satıldığı, ülke nüfusuna vurunca bunun nasıl bir orana tekabül
ettiği. Umut verir bir artış var mı sizce?
Yok. Görünen, o incelediğim istatistikte öyle bir artış görünmüyor. Bir de sanki şöyle bir şey hissediyorum ben. Bizde bir kitap okuyan var, bir de alan var. Hmm. Yani kitap alıyor insanlar. Hmm. Yani bazı insan alıyor ama okumuyor. Hmm. Şimdi hani satılan kitap sayısındaki yükseliş buradan kaynaklanabilir. Kitap okuma alışkanlığı edinilmemiş olsa bile kitap satın alma alışkanlığı yayıldı biraz. Bu nasıl bir tuhaf yaklaşım diyeceksiniz ama benim gördüğüm bu. Hmm.
Ya insanlar, peki ne yapıyorlar insanlar? Okumuyorlar da alıyorlar bunları.
Fotoğrafını çekiyorlar. Yani ya fotoğrafını çekiyorlar dediğim hani
yani evinin kütüphanesini
şaka olarak söylüyorum bunu da.
Çekiyor.
Yani hayır, alıyor çünkü olabilir. O dönem kendi yaşadığı çevre bu kitapları alıyor. O da alıyor.
Ama mesela bu dediğiniz kitaplar çok satanlara giren raflardaki kitaplar değil midir?
Çoğunlukla onlar oluyor.
Onlar. Bu da enteresan bir tespit tabii. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Çünkü o kadar okuma düzeyi düşük olduğu bir toplulukta hani bazı yazarların da 1 milyona yakın basıyor olması da enteresan. Yani dediğiniz gibi 1 milyon kişinin bunu alıp da okuması çok hayali aslına bakarsanız. Tabii, tabii. Adlı adınca okuması tabii yani.
Yani ekmek reyonunun hemen yanındaki reyonda tonla kitap var artık. Evet. Yani kitabın daha çok satıldığı şüphesiz.
Evet.
Ama bu okuma olarak, bunu okuma olarak değerlendirmek doğru değil. Aslında çok da muğlak bir şey. Yani bunu ölçemiyorsun. Adam alıp satın alıp götürdüyse okumuş gözüyle bakmak gerekir ama hani biz biliyoruz ki kendi çevremizden sadece satın alıyor. Hı hı. O yüzden böyle bir şey söyledim.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı son olarak?
Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Yani kitabı öyküye, edebiyata dair bakışımı, öykülerle ilgili bazı şeyleri paylaşma fırsatı verdiniz bana. Teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ediyoruz size. Engin Barış Kalkan, Mavera Ünnehir Nereye Dökülür isimli öykü kitabıyla bizlerle birlikteydi. Biz de bu yalın anlatım diline sahip olan bu akıcı öykülerden oluşan kitabı hararetle bütün dinleyicilerimize öneriyoruz. Şimdi bir şarkı arası verelim. Sonra da programın kapanışı için tekrar burada sizlerle birlikte olalım sevgili dinleyenler.
Engin Barış Kalkan'la yaptığımız sohbetten hemen sonra 10 dakikadan daha az bir vakit kalmışken programı toparlayıp kapatmaya çalışacağım. Bu arada gelecek hafta Cafer Solgun bizimle olacak. Cafer Solgun'la da son kitabıyla ilgili konuşacağız. Tabii bizim programımızda sadece işte edebiyat haberleri ya da yazarlarla yaptığımız sohbetlerle sınırlı değil. Sizlere seyahat dünyasından, modadan, birçok şeyden haberler vermeye, sohbet etmeye ve konuklarımızı da bu şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki özellikle son okuduğumuz kitapların yazarlarını da, kitaplarını çok sevdiğimiz için yazarları da programlarımıza davet edip onlarla uzun uzun söyleşmeyi de seviyoruz. Neyse ki bizi kırmıyorlar da yayınlarımıza iştirak ediyorlar. Biz de bayılarak okuduğumuz yazarların stüdyomuzda olmasından faydalanıyoruz ve onlarla sohbet ediyoruz kitapları hakkında. Şimdi tabii seyahat demişken Güney Afrika'daydım bir ay boyunca ve siz de bir ay ama fark ettiniz tekrar yayın olduğunu. Dikkatli dinleyiciler fark etmiştir belki ama fark edememiş de olabilirsiniz. Tekrar yayınları dinlediniz ve hatta ben de tekrar yayınları bazen açtım, birkaç dakika dinledim. Mesela yayınlardan bir tanesinde Johannesburg'daydım. Bir tanesinde Cape Town'daydım. Bir yayında da Durban'daydım. Baştan sonra dinleyemedim ama böyle kısacık ben de yayınları dinledim. Hatta oradaki arkadaşlara da yani Türkçe bilmiyorlar ama yani en azından şarkıları falan dinlemiş oldular o kısa süre içerisinde. Dinletmiş oldum sevgili dinleyenler yayını. Neyse ki sadece karasal yayınla değil, artık teknoloji ilerlediği için internet üstünden, uydu üstünden, uygulamalar üstünden yayınlara çok rahat ulaşılabiliyor. Tabii programda ben önümüzdeki haftalarda size seyahat alternatifleri olarak Güney Afrika'dan bahsedeceğim ama nasıl bahsedeceğim onu ben de bilmiyorum. Çünkü Güney Afrika'da gaspa uğradım. Anlatacak çok maceram var. Tabii süre birazcık kısaldığı için bu maceralara belki giremeyeceğiz ama bir gasp maceram var. Güney Afrika caddelerinde yaşadığım güpegündüz 5 kişilik bir çetenin saldırısı sonrasında telefonumu zorla benden almaları hadisesi var ki Güney Afrika'nın ne kadar da güvenli bir ülke olduğunu buradan size kırabilirim. Tabii böyle de yapınca da kara listeye alıyorlar. Bir daha geldiği zaman sınırdan içeri almıyorlar. Böyle de bir şeyi var. Politikaları var ülkelerin. Hemen Dışişleri Bakanlığı'nın kara listesine giriyorsunuz. Buradaki elçilikler aracılığıyla. Ama şunu söylemeliyim ki o zaman bir güvenlik şeylerine bir çeki düzen vermeleri lazım. Çünkü ben informasyon ofisine harita istemek için Johannesburg Havalimanı'na indiğimde ki seçtiğim otelde bizdeki Taksim Meydanı gibi şehrin en merkezi yerindeydi. Downtown'daydı. Eskişehir merkezindeydi. Öyle hani banyoda filan bir yerde seçmedim. Tam şehir merkezinin ortasında, merkezi metro istasyonuna 100 metre mesafede bir yer seçtim. Buna rağmen informasyon ofisindeki hanımefendi, resmi görevli, şehrin çok güvensiz olduğunu, bu sebeple de otelimi araması gerektiğini söyledi ve otelimi aradı. Araç gönderin dedi. Ben tabii şaşkınlık içerisinde dinledim ve abartıldığını duydum suç oranının. Çünkü her yerde suç var. Yani İstanbul'da da mesela bir suç oranı var. Her yerde var, New York'ta var. O yüzden biraz abartıldığını düşündüm. Ve zaten otelde önceden rezervasyon yapılması lazım. Biz bir şey gönderemeyiz dedi. Sonuç olarak metro ile gitmeye karar verdik. Metro ile gittim ki otelim zaten 100 metre mesafedeydi metro istasyonuna. Fakat gelin görün ki çok güvensizmiş şehir merkezi. Yani öyle ki işte gündüz vakti 4 kişilik 5 kişilik çeteler gelip üstünüze saldırıyorlar ve etraftaki hiç kimse de hiçbir şey söylemiyor. Yani mesela İstanbul'da olsa insanlar yardım etmese bile meraktan bakarlar. Etrafta toplanırlar ve o meraklı bakışlar gasp yapmak isteyenleri rahatsız eder ve hemen koşarak giderler. Biz yerde birkaç dakika debelendik. Çünkü bütün param, kredi kartlarım, pasaportum benimle birlikte olduğu için onlar için savaşma gereği hissettim. Savaştım, vermek istemedim. O yüzden de birkaç dakika aslında zaman kazandırmıştım etraftaki insanlara bana yardım etsinler diye. Ama ne olay sırasında ne olay sonrasında kimse dönüp bakmadı bile bana. Çünkü çok rutine binmiş artık bu çetelerin insanları gasp etmesi. Çok normal karşılanmış. İnsanlar polisi bile aramadılar. Onun yerine 800 metre polis istasyonuna yürüyüp o şekilde bir tutanak tutturmak durumunda kaldım. Johannesburg'daki maceraların bir dokun bin ah işit şeklinde. Traveler dergisinde bu ay Temmuz-Ağustos sayısında aylık bir dergi ama bu ay iki sayıyı peş peşe çıkardılar. Glasgow'u, İskoçya'nın başkenti. Geçen yılki izlenimlerimi okuyacaksınız. Ama sonraki aylarda Güney Afrika izlenimlerimi de yazacağım. Hürriyet'e yazdım bile, yayınlanacak bir süre sonra Johannesburg'la ilgili. Ama tabii daha usturuplu yazmak durumunda olduğum için orada bu kadar şey yapmadım, yani eleştirmedim. Çok güvensiz bir şehirmiş falan yazmadım. Çünkü yazının dili daha resmi oluyor. Ama radyo programı daha samimi bir program olduğu için şunu söyleyebilirim. Yalnız gezginseniz gitmeyin. Ya da ne bileyim sevgilinizle gidiyorsanız iki kişiyseniz gitmeyin. Güney Afrika, özellikle Johannesburg kalabalık gruplar için güvenli, nispeten güvenli bir yer, gruptan ayrılmazsanız. Onun dışında hem informasyon ofisi hem polisteki karakoldaki işte karakoldaki polisler, otel resepsiyonu, herkes şehrin çok güvensiz olduğu ve yürüyerek şehri keşfetme konusunda benim ne kadar yanlış yaptığımı birçok defalar söyledi. Sonuç olarak pek de güvenli bir şehir olmadığı konusuna mutabık kalmış olduk. Tabii gündem dışı programında seyahat alternatiflerini konuşacağız. Sadece Güney Afrika'nın olumsuz yönünü konuşmuyor olacağım. Özellikle Cape Town'daki o adaları, Yunusların olduğu yerleri, ondan sonra Seal'lerin, Fok'ların olduğu yerleri, adaları ve Fok'larla, penguenlerle, babunlarla olan maceralarımı da ilerleyen yayınlarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Gündem dışı bitti. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı raydan çıktı. İzdivaç programına döndü.
Aşkım seni çok seviyorum.
Ben de seni çok seviyorum.
Rio olimpiyatları vardı. Küfür falan yoktu.
Delice bir şey. Delice bir şey yani. Herkesin söylediği şeyi.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar 16-18 saatleri arasında VSFM'de.